Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Girişimcilerin Büyük Hataları 4. bölümüyle başlıyor. Bu podcast serisi boyunca toplamda 12 hatadan bahsedeceğiz demiştik. Bugünkü bölümde ise 4. hata olan şöyle duydum hakkında konuşacağız. Girişimcilik sürecinin bu 4. evresinde kulaktan dolma girişimcilik aşamasını değerlendireceğiz, gündemimize alacağız. Türkiye'de toplumun karakteristik bir özelliği var. Herhangi bir konuda bir duyum alıp onu hemen doğru kabul ediyoruz. Daha da kötüsü aldığımız bu duyumla ilgili hiçbir araştırma yapmadan ve konunun doğruluğunu teyit etmeden en yakınlarımızdan başlayarak bulabildiğimiz karşımıza çıkan herkese bu konuyu anlatıyoruz. Eğer o duyum yanlış bir bilgi içeriyorsa da aslında bulabildiğimiz yani karşımıza çıkan herkesi bir yanlışa sürüklemiş oluyoruz. Oysa kulaktan dolma bilgiden de bu bilgiyle girişilen işlerden de hiçbir hayır gelmez. İşte Türkiye'de girişimciliğin özellikle son 6-7 yılda kar topu etkisi ile çığ gibi büyümesinin ve önüne aldığı herkesi sürükleyerek götürmesinin ve hatta belki de yerle bir etmesinin sebebi de budur. Detayları konuşacağız ama önce şu hatırlatmamızı yapalım, sonra da devam edeceğiz. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla girişimcinin ya da girişimci adayının faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi bizlere sosyal medya aracılığıyla iletebilirsiniz. Evet, girişte bahsettiğim, başlangıçta bahsettiğim şu toplumumuzun genelinde olan problemli alışkanlığa bir ekleme yapayım. Türkiye kavramlarla sorunu olan bir ülke. Peki ama neden diye soracak olursanız, çünkü diyerek lafa girmeden evvel cümledeki sorun kelimesini biraz açalım. Aslında çok net bir şekilde ifade etmek gerekirse kavramlarla sorunu olan bir ülke olmamızın nedeni kavramsallaştırma yapmıyor oluşumuz. Yanlış anlaşılmak istemem, beceriksiz değiliz tabii ki ama tembeliz. Aslında buna üşengeçlik demek de çok doğru gelmiyor. Kimseyi küstürmemek ve üzmemek adına bu davranış için tembellik veya üşengeçlik demek yerine tercih meselesi diyelim. Evet, her konuda olduğu gibi kavramsallaştırma yapmayla ilgili de tüketmeyi, üretmeye tercih ediyoruz. İthal ettiğimiz kavramlara ise çok hoyrat davranıyoruz. Tabii bu durum sadece Türkiye'ye has değil. Zira kavramlarla problemli olmak aslında bu coğrafyadaki birçok ülke ve toplum için yerleşik bir sorun, daha doğrusu bir kültür halini almış. Fakat bu durum en çok bizde su yüzüne çıkmış ya da bunun farkında olan bölgedeki tek toplum biziz de diyebiliriz. Bu arada ben bu konuyu her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Zaten eğer daha önce herhangi bir sektörel kitabımı ya da makalemi okumuşsanız veya konferanslarıma, seminerlerime, panellerime, workshoplarıma gelmişseniz, eğitimlerime katılmışsanız, podcastlerimi dinlemişseniz, Türkiye'nin kavramlarla sorunu olan bir ülke olduğunu dile getirdiğimi de görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur. Meselenin sosyal bilimler ve iş hayatına bakan tarafını değerlendirdiğimde durum bundan ibaret. Yani evet, gerçekten de ne yazık ki kavramlarla sorunu olan bir ülkeyiz. Oysa ki Web 2.0 olgusunun hayatımıza girmesiyle, yani 2000'li yıllardan sonra bu durumdan bir nebze de olsun kurtulmuş olmalıydık. Çünkü dijital teknolojideki gelişmeler ve mobil dünyadaki yükseliş birçok yeni kavramın doğmasına neden oldu. Açıkçası bu bizler için bir fırsattı. Ancak gelin noktada görülen o ki biz bu fırsatı da ne yazık ki kaçırmışız. Bunun en önemli sebebi Türkiye'de akademik dünya ile iş dünyasının, sektörün birbirinden kopuk olmasıdır. Oysa gelişmiş ülkelerde akademi ile sektör daima birbirlerini beslerler. Bu etkileşim yeni teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasını sağladığı gibi kavramsallaştırmalara da zemin hazırlıyor. Akademi sektör birlikteliğini sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak adına iyi niyetli adımlar atıldı aslında. Aslında mesela Türkiye'de özellikle son 10 yıldır organize sanayi bölgeleriyle üniversitelerin meslek yüksekokulları sürekli bir şekilde etkileşim halinde, yani görüşüyorlar. Fakat bu görüşmeler veya aradaki etkileşim yerel basına haber malzemesi vermenin ötesine geçmiyor. Yani gerçek manada bir işbirliği ortamı nedense bir türlü oluşturulamıyor veya oluşmuyor veya yapılan işbirliği magazinel bir olgu gibi kısa süreli oluyor. Diğer bir ifadeyle bizler ülke olarak bu konuda da sürdürülebilirliği sağlamakta bir bir hayli zorlanıyoruz. Peki hiç mi yapılmıyor diye soracak olursanız elbette ki hiç yapılmıyor diyemem. Yani o kadar da gaddar olamayız fakat yapılanlar da yeterli ve sürdürülebilir değil. Bunu da söylemiş olalım. Bunda sınav sisteminin olduğu kadar eğitim kariyerine dair açıklamaları iyi yapmayışımızın da etkisi var. Mesela öğrencilere ön lisans öğreniminin ne anlama geldiğini anlatmıyoruz, hala anlatmıyoruz. Böyle olunca da ön lisans ile lisans arasındaki tek farkın eğitim süresi olduğu zannediliyor. Halbuki daha lise 1'den itibaren bir öğrenciye ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora gibi üniversite öğreniminin periyotlarından bahsetmemiz lazım. Böylece sanayideki uzman ara eleman ihtiyacını da sıfıra indirgeyebiliriz. Aynı durum ortaokuldan liseye geçerken de yaşanıyor. Yani öğrencilere meslek lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi, askeri lise, düz lise veya imam hatip lisesi gibi ayrımların detaylarından bahsetmiyoruz. Bahsedilmiyor okullarda bunlardan. Bu da durumu olduğundan daha karmaşık hale getiriyor. Gerçekten de sanki herkes Anadolu lisesini ya da fen lisesini kazanmaya mecburmuş gibi bir hava var. Öte yandan meslek liselerine karşı da toplumda bir ön yargı mevcut. Sanki ortaokul eğitimi boyunca veya liselere giriş sınavında herhangi bir başarı elde edememiş çocuklar meslek lisesine gidiyormuş gibi bir hava oluşturuldu yıllardır. Toplum meseleye böyle bakıyor. Böyle olunca da gençler geleceğe dair umutlarını daha liseye başlarken kaybediyorlar. Oysa sanayideki veya iş hayatındaki ara eleman açığı ancak meslek lisesi çıkışlı kişilerle giderilebilir. Bu arada meslek lisesi çıkışlı kişilerin uzman olup olmaması da ön lisans diplomasıyla şartlandırılabilir veya sağlanabilir. Böylece şirketler hem ara eleman bulmakta zorlanmazlar hem de ara eleman yetiştirme zahmetinden kurtulmuş olurlar. Ancak ne yazık ki bu dediklerim pek uygulanmıyor. Sanayi firmaları da ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak için özel oryantasyon programları ve sertifikalı eğitimler gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Peki ara eleman ya da uzman ara eleman problemi firmaların inisiyatif alarak yani kendi çaplarında gerçekleştirdikleri bu eğitimlerle bitiyor mu ya da azalıyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü şirketler bu defa da yetiştirdikleri personelleri elde tutmayı başaramıyorlar. Sonrası ise malum yani başa dönülüyor. Bu da hem zaman hem de para kaybı anlamına geliyor. Lafı neden buralara kadar getirdiğime gelince, eğer bugün kavramlarla sorunu olan bir ülkeysek ya da toplumsak, yani eğer böyle bir problemimiz var, böyle bir sorunumuz var diyorsak veya böyle bir çıkarımda bulunuyorsak, bunun temelinde eğitim sistemindeki ve akademik kariyer sürecindeki bilinçlendirme eksikliği vardır. Aynı şey girişimcilik konusunda da yaşandığı için konuya tüm bunları anlatarak başladım ve tam bu noktada şunu da sormak istiyorum. Herkes girişimci olmak zorunda mı? Siz bunu düşüne durun, ben de anlatmaya devam edeyim. Sonra bu sorunun yanıtını da vereceğiz. Türkiye ekonomisi dönem dönem belli sektörlere odaklanır biliyorsunuz. Bunun nedeni günü kurtarmaktır. Yani günü kurtarma alışkanlığı sadece toplumumuzda yoktur. Bu huy, bu alışkanlık ülke ekonomisinin temel politikasıdır aslında. Bu arada 2002 ile 2008 dönemini bunun dışında tutuyorum. 2008 ve sonrası için tam anlamıyla günü kurtararak ilerliyoruz desek yeridir. Çünkü belirli bir stratejimiz yok. Çünkü uzun vadeli plan yapamıyoruz. Çünkü sermayenin tekerleşmesini engelleyemiyoruz. Çünkü tüketime odaklıyız. Daha sayabiliriz. Yani birçok neden var tabii ki. Ama tam bu noktada girişimcilerin büyük hataları kitabını açıp bakmanızı öneriyorum. Bir yandan siz kitaba bakarken ben de anlatmayı sürdüreyim. Evet işte tüm bunlar yani tüm bu çünküler ekonomi politikası açısından günü kurtararak ilerlememize neden oluyor. Buna ek olarak az önce de belirttiğim gibi Türkiye ekonomisi dönem dönem belli sektörlere odaklanıyor. Hatta bunlara kendini mecbur hissediyor. Ben bunu kronik bir finansal çıkmaz olarak görüyorum. Çözümü ise aslında çok basit. Strateji. Evet, stratejiye ihtiyacımız var. Unutmadan şu soruyu da yanıtlayalım. Herkes girişimci olmak zorunda mı demiştik? Hayır, değil. Herkes girişimci olmak zorunda değil çünkü birçok meziyetin ve yeteneğin şart olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Takdir edersiniz ki herkes birçok meziyeti ve yeteneği taşıyor olamaz. Dolayısıyla nasıl ki herkes avukat olamazsa, herkes yazar olamazsa, herkes tasarımcı, herkes şarkıcı, herkes doktor, herkes mühendis, herkes yönetici olamazsa veya herkes yönetmen, herkes oyuncu, herkes eğitmen, herkes öğretmen, herkes akademisyen olamazsa bence herkes girişimci de olamaz veya olmamalı. Peki tüm bunlara rağmen neden herkes ısrarla girişimci oluyor? Aslında bunun tek bir cevabı yok ancak birkaçına bakalım. Mesela kurumsal hayatın gerçeklerinden olan kolektif çalışmayı ve bu çalışmanın sonucunda elde edilen başarıları ekibine değil de kendi hanesine yazanlar girişimcilikte de başarılı olacağını zannediyorlar ve girişimciliğe karar veriyorlar. Öte yandan daha fazla kazanmak ya da daha rahat kazanmak amacıyla girişimciliğe heveslenenler de oluyor. Bir diğer seçenek ise aslında insanların girişimciliğe adım atmasını sağlayan En önemli sebep yani tanıdık etkisi. Evet, tanıdıkların zoruyla veya özendirmesiyle girişimci olanlar da bir hayli fazla Türkiye'de. İşte buna kulaktan dolma girişimcilik diyoruz. Birçok girişimci yakın bir arkadaşının ya da akrabasının tavsiyesiyle, daha doğrusu ısrarıyla veya sosyal medyada takip ettiği birilerini gördükten sonra kendi işini yapmaya karar veriyor. Yani bu işe bilinçle girmiyorlar, bilinçli bir şekilde girmiyorlar. Kulaktan dolma bilgiyle girişimciliğe atılıyorlar. Bu süreçte mesela ilk düşünülmesi ve önemsenmesi gereken öteleniyor. Belki dördüncü ya da beşinci aşamada yapılması gerekenler de ilk sıraya alınıyor ve bunlara odaklanılıyor. Mesela daha iş fikri, iş planı, marka ismi, marka tescili, logo tasarımı, hedef pazar, hedef kitle, mentor, ekip, insan kaynağı, strateji, şirketleşme, sermaye gibi detaylar yerine girişimin lokasyonu, ofisin eşyaları, tabela, kartvizit gibi detaylara yoğunlaşılıyor. Girişimcilikle ilgili bu davranış biçimini belki 2000'lerin başlarında, hatta 2010'ların ilk yıllarında bile anlayışla karşılayabilirdik. Ancak günümüzde yani 2020'li yıllarda artık bu fevriliği normal karşılamamız mümkün değil. 10 yıl öncesini düşünün. Türkiye'de dijital bugünkü gibi değildi. Yani hem teknik açıdan hem de bilinçsel olarak dijital bugünkü seviyesinde asla değildi. Girişimcilik ise bir ekosistem olmaktan çok KOSGEB veya benzeri kurumlar tarafından verilen bir sertifikadan ibaretti. Dolayısıyla yatırım ağları, mentorluk kültürü, konuşma merkezleri, teknokentler, ortak çalışma alanları veya sanal ofisler gibi girişimciliğe yardımcı olgular o zamanlar ya yoktu ya da pek gündemde, daha doğrusu yaygın değillerdi. Özetlemek gerekirse girişimcilik o tarihlerde henüz bir ekosistem olamamıştı fakat o yolda ilerliyordu. Hatta 2010 ile 2013 yıllarını girişimciliğin bir ekosistem olma yolculuğunun ilk evresi olarak yorumlayabiliriz. 2013-2019 arasını ise girişimciliğin balon olma evresi olarak yorumlayabiliriz. Artık bir disiplin ya da tercih olmaktan çok bir sektör halini alan girişimcilik aynı anda birçok sektörü beslese de günün sonunda kaybeden hep girişimciler oldu. Bu öyle bir durum ki reklamcı kazanıyor, tabelacı kazanıyor, mobilyacı kazanıyor, personel kazanıyor, ajans kazanıyor, matbaa kazanıyor, tedarikçi kazanıyor, kargocu kazanıyor fakat girişimci hep kaybediyor. İşte girişimcilik plansız, stratejisiz ve analiz olmadan yani kulaktan dolma şekilde uygulanırsa, gerçekleştirilirse tam olarak bundan ibaret bir iş modelidir. Fakat daha önceki kısımlarda da belirttiğim gibi bir iş fikri, iş planı, analiz, yöntem, misyon, strateji, mentor ve raporlarla desteklenen girişimcilik aksiyonu asla kaybettirmez. Tam tersine kazandırır. Üstelik bu durumda sadece girişimci kazanmaz, tüm ekosistem kazanır. Evet, girişimcilerin büyük hatalarının dördüncüsü olan şöyle duydum hatasından da kurtulduğumuzu düşünüyorum. Şöyle duydum konusunu kulaktan dolma girişimcilik olgusuyla eş tuttuk. Bunun nedeni hiçbir şeyin aslında dışarıdan gözüktüğü veya başkalarının anlattığı gibi olmadığını anlatmak içindi. Zira girişimcilik birçok iç ve dış dinamik barındırıyor. Bunlar birer motivasyon olacağı gibi birer engel haline de dönüşebiliyorlar. İç ve dış dinamikleri motivasyon seviyesinde tutmak içinse plana, stratejiye, yönteme, yönetime, mentöre, misyona, zamana ve emeğe ihtiyaç vardır. Kulaktan dolma bilgiyle başlanan girişimcilikte ise bunlar göz ardı edilir. Şöyle duydum sorununu çözdüğümüze veya en azından anladığımıza göre şimdi bir yere büyük harflerle kulaktan dolma girişimcilik yazıp üzerine kocaman bir çizgi çekelim. Çünkü bu konuyu da hallettik. Geriye 8 tane hata kaldı. Branding Türkiye'nin ana sponsor olduğu, hani kurumsaldığın medya sponsor olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsor olduğu girişimcilerin büyük hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve görüşlerinizi sosyal medyadan bana veya ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de de takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.